Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Bülent Aslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş buldum, merhaba.
Şimdi ışığın kirli yüzü, ışık kirliliği konusunu, hatta kitabını konuşacağız. Ama ondan önce sizden bahsedeyim bir küçük dinleyicilerimize. ODTÜ fizik mezunusunuz. Bir fizikçiyle karşı karşıyayız yani. Süper. Araştırma görevlisiydiniz. İdiniz diyorum.
Evet, yani sürecin getirdiği şeyler onlar. Öyle başladı.
Doktoradan sonra da bir yurt dışında araştırmalar var.
Doğru.
Şimdi ne yapıyorsunuz?
Şimdi aslında danışmanlık veriyorum özel bir şirkete, bir üretim hattının kurulması vesaire işleriyle, branşımın getirdiği bazı bilgileri kullanarak tabii ki de. Onun dışında tabii bu ışık kirliliği konusunda bir farkındalık yaratma çalışmalarım, o uzun yıllardır devam ediyor. Böyle bir özet verebilirim. Yani yakın zaman öncesine kadar üniversitede bir akademik personeldim, artık değilim. Böyle bir gerçeklik de var.
Kitap elimde. Ya maalesef kitabı şuradan edinin veya buradan alın diyemiyorum.
Şöyle bir şey söyleyebiliyoruz. Evet, yani bu kitabı biz çıkarttık ama satmıyoruz. Işıkkirliliği.org internet sitemiz var. Oraya girip talepte bulunanlara kitabı gönderiyoruz. Posta ücreti karşı taraf ödemeli olacak şekilde. Bunun için de hani reklama girmez herhalde, PTT Kargo ile gönderiyoruz. Çünkü kitap için özel indirimi var. Böyle bir bilgi verebiliriz yani. Site üzerinden talepte
çok
bulunuluyor.
Kitap çok güzel. Bence bulunsunlar dinleyicilerimiz. Çünkü program öncesi de konuştuğumuz gibi dengeli bir kitap. Böyle şey değil, edebi bir eser veya hafif bir kitap değil ama ağır bir kitap. Hani ağır kitaplar kategorisi var ya.
Evet, yani onun için şunu söyleyebilirim. Yani konunun tabii popüler bilim tarafı var. Kitabı çok popülerize ederek yazmak istememiştim ama çok böyle ders kitabı gibi bir halde de olsun istemedim. Biraz oradan, biraz oradan, yani isteyen her tarafından tutabilir şekilde tasarlamaya çalıştım. Sanıyorum fena olmadı. Evet, haklısınız.
Bence anlaşılabilir bir bilimsel kitap olmuş. Elinize sağlık.
Evet, böyle bir kitabı ışık kirliliği çalışması yapan insanlar Türkiye'deki, aslında hepimiz çok önemsiyorduk. Çünkü böyle bir şey yoktu. O anlamda ilk oldu. Aslında belki satılmaz bir kitap yazmakla çok da iyi bir şey yapmamış olabilirim. Çünkü insanlar hakikaten şey yapmak istiyorlar, ulaşmak istiyorlar. Ve şu anda tek ulaşım yolu talep üzerine benim göndermemle oluyor. Basılı kitap sayısı da artık azaldı sayılır. Epeyce bir gönderdik çünkü. Böyle bir süreci var kitabın.
Benim son zamanlarda en ilgimi çeken kitaplardan birisi oldu bu.
Teşekkür ederim.
İtiraf ediyorum, böyle bir kitap okuma sorunum oluştu. Ama bu hani bilimsel içerik olması, çok güncel bir problem olması, çözüm sunuyor olması çok güzel bir kitap olmuş. Ada Kitaplarından. Ada Kitaplığı da Ankara Dayanışma Akademisi'nin çabasıyla kurulmuş bir yayın evi mi diyelim, kitaplık mı diyelim?
Yani aslında şöyle diyeyim, bu bir dernek. Derneğin etkinlikleri içerisinde yayın evi olmak da var. O yüzden böyle bir şey yapabildik. Burada şöyle bir şey var aslında. Bunlar bir ders serisiydi. Kitap basılmadan önce ışık kirliliği konusunda Ankara'da herkese açık 6 haftalık bir ders yaptık biz. Bu dersin çıktısı olarak zaten en baştan bilinen bir şeydi. Ada Kitaplığı ya da kütüphanesi kurulması üzerine bir kurgusu vardı. Bu da o anlamda o seriden çıkan bir kitap oldu. Başka konular ve başka kitaplar da sırada geliyor diye de duyurabiliriz aslında.
Ankara Dayanışma Akademisi zaten araştırmacılara kolektif bir tartışma ortamı sağlıyor.
Evet, evet. Yani bunu da tabii telaffuz edebiliriz. Barış İmzacısı akademisyenlerin üniversiteden ihracı sonrasında kurulan dayanışma akademileri. Türkiye'nin farklı yerlerinde var. Ankara'da, İstanbul'da, Kocaeli'de, Eskişehir'de benim olduğum yer. Ankara'da da Ankara Dayanışma Akademisi ismiyle dernekleşti. Ve tabii bu hepimize bir çeşit mecra yaratıyor. Bunu yaratmaya çalışıyoruz el birliğiyle Türkiye'nin farklı yerlerinde. böyle bir süreç akıyor hepimiz için.
Peki bu kitabın başlangıcı doğumu bu ışık kirliliği haritasının, atlasının çıkarılmasıyla başlıyor herhalde. Sonra derinleşe kitap haline mi gidiyor?
Yani zor bir soru oldu bu. Aslında öyle değil. Yani kitabın tarihi Türkiye'deki ışık kirliliği çalışmalarıyla başlıyor aslına bakarsanız. Yani o süreci ben hani bir fiil içinde aktif olmadan ama dolaylı olarak yaşadım. Çünkü bunu da söylemek gerekiyor. Işık kirliliği konusunu aslında Türkiye'de ilk konuşan ve bu konuda yıllardır çaba harcayan Zeki Hoca, Zeki Aslan benim babam. Dolayısıyla aslında aile içinden gelen böyle bir farkındalık vardı ama babamla bunun dalgasını çok geçeriz. Yani ben yıllarca bu konuya girmemek için çaba harcadım. Babam da diyor ki ben de sokmamak için çaba harcamıştım ama nihayetinde böyle hayırlı bir evlat olacağım, birkaç tane ölçüm alacağım diye başladığımız bir süreç beni bu noktalara getirdi. O yüzden sanıyorum karşılıklı memnunuz.
Peki bu ışığın kirli yüzü, ışık kirliliği nedir? Hani bir de o tanımı da yapalım değil mi?
Işık kirliliği için aslında çok basit bir şey söyleyebiliriz. Birkaç şey söyleyebiliriz. Birisi ışığın yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış yönde ve yanlış miktarda kullanımı diye özetleyebiliriz. Ya da belki şöyle söylenebilir, ortamın doğal ışık seviyesinin gereğinden fazla arttırılması diye de tanımlayabiliriz. Bu anlamda aslında yapay ışık kaynaklarının hepsi ışık kirliliğinin kaynaklarıdır. Ama bugün o tanımı tabii ışığın kullanılmaması diye bir şey söz konusu olmadığı için biraz zayıflatarak gereğinden fazla diye bir şey sokuyoruz cümlenin içine. Böyle olduğu zaman da ışık kirliliği diyoruz. Yani peki, ihtiyacın ötesinde, ihtiyacın olmadığı yerde, olmadığı zamanda kullanıldığı zaman bu bir ışık kirliliği oluyor artık. Ve özellikle de şunu tabii vurgulamak isterim. Konuştuğumuz ışık kirliliği hepimizin hayatını etkeden dış alan aydınlatmaları için geçerli. İç alandaki aydınlatmalar, çünkü bazen böyle bir şey var. İç alanda da var tabii ki de ışık kirliliği ama asıl sorun dışarıdaki sorun.
Bu yapay ışıklandırma tabii doğal ışığı gölgeliyor. Biz göremiyoruz gökyüzünü. Onu da kitabınızda çok güzel açıklamışsınız. Yani edebiyattan tutun bilime kadar sekte vuran bir şey bu. Yani doğayla da ilişkimizi ve doğayı açıklama çabamızı da sekteye uğratan bir şey bu.
Tabii kesinlikle. Yani şehirde hepimiz yaşıyoruz işte. Yani kafamızı kaldırdığımız zaman yıldız görüyor muyuz diye bir herkes şöyle bir 3 saniye düşünürse şey çıkıyor aslında. Bütün bilim tarihine baktığınız zaman, sanatın tarihinde ilhamları düşündüğünüz zaman yıldızlar aslında bize ilk soruları sordurtan. Yıldızı siz görmediğiniz zaman soru soracak kaynağınızı elimizden almış oluyoruz gibi bir noktaya geliyor. Bunun yanında artık hani estetik anlayışımızla da öyle. Yıldızları gördüğümüz zaman mutlu da oluyoruz aslında. Yani ani
şarkısı bile var.
Öyle değil mi? İşte şimdi özellikle şehirlerde çok ışık kullanımı tepemizde bir tül, bir perde yaratıyor. Bir ara tabaka oluyor. Şehirdeki yanlış aydınlatmadan kaynaklı
kubbe
olarak.
Kubbe mi diyordunuz onu?
Evet. Yani böyle olunca da biz gökyüzünü göremez oluyoruz. Çünkü şehirdeki ışık yıldızdan gelen ışıktan çok daha fazla. Öyle olduğu zaman da o ışıklar bize ulaşamıyorlar. Bu sorunu da en çok astronomlar yaşıyor tabii.
Bal diye bir film izlemiştim herhalde. O böyle karanlık çekimleri vardı ve onun oyuncuları şey demişler, organik de bir çekim sanırım. Ormanda vesaire uzun süre kalıyorlar işte karanlık gece. Ama sonra diyorlar fark ettik ki aslında karanlıkta da görülebiliyor ve karanlığın da bir ışığı var.
Tabii yani aslında nasıl diyelim, yapay aydınlatmanın olmadığı yerlere biz karanlık diyoruz ama göz o kadar güzel bir organizma ki ya da mekanizma ki diyelim aslında. Gündüz ve gece arasındaki hassasiyet farkı inanılmaz seviyede. Aslında karanlıkta bir süre kaldığınız zaman gözünüzün bir karanlık uyumu ya da ışık uyumu, gündüz uyumu kabiliyetleri var. Uyum sağladığı zaman karanlık dediğiniz şey aslında karanlık falan değil yani. Hele ki havanın bulutsuz vesaire olduğu zaman, yıldızların olduğu durumu düşündüğünüz zaman bunları da görebiliyorsunuz. İnsan gözü yani şaka gibi gelecek çoğu insana ama Samanyolu'ndan kaynaklanan ışığın gölgesini seçebilecek kapasitede aslında. Geceleyin yaklaşık 100 bin kat daha hassas oluyor gözümüz gündüz ki hassasiyetiyle karşılaştırıldığı zaman. O yüzden aslında çok da karanlık değil.
Değil, bir de biz bu yetimizde kaybetmeye başlıyoruz sanırım.
Tabii hiç geceye maruz kalmayınca, göz o seviyeleri çalışmayınca o yeteneği artık kaybediyor. Bugün büyük şehirlerde yaşayan insanlar, yapılan çalışmaların sonuçlarını tabii telaffuz ediyoruz burada. Büyük şehirlerde yaşayan insanlara bakıldığı zaman gece uyum moduna göz hiç geçmiyor bile. Çünkü gündüz zaten gündüz, her taraf aydınlık. Geceleyin de benzer bir ışık seviyesi var. Dolayısıyla göz hiç gece çalışma modunu kullanmaya ihtiyaç bile duymuyor. Bu da tabii hani evrimsel süreci vesaire düşündüğünüz zaman ileride nereye sürükleyecek bizi? Bunu tabii bugün tanımlaması zor
ediyorum.
Ama evet.
Bazı ülkeler özellikle hani takdir ediliyor gibi duruyor. Ay çok ışıl ışıl, ne kadar güzel vesaire. Bu ülkelerin de haritası var. Sanırım uydudan da çekilmiş haritalar ve bunlar bir sınıflandırılmış sanırım. İşte ne kadar yapay ışık var, ne kadar doğal ışık var.
Şöyle belki söyleyebiliriz. Yani ışığın olduğu her yer aslında ışık kirliliği altında, yapay aydınlatmanın olduğu her yer. Ve bu hani biz şimdi burada Türkçe konuşuyoruz diye Türkiye'deki sorundan bahsetmiyoruz. Bu bütün dünyanın sorunu. Ancak şöyle bir farkı da kullanmakla, yani koymak gerekiyor. Şimdi ışık kirliliği dediğimiz şeyi aslında elektriğin hayatımıza girmesiyle, yapay aydınlatmanın hayatımıza girmesiyle hemen farkına vardığımız bir şey değildi. Yıllarca bu kullanıldıktan sonra etkileri fark edilmeye başladı. Çünkü bir noktadan sonra bunu destursuzca kullanmaya başladık. Amacının ötesinde kullanmaya başladık. O zaman da olumsuz etkiler çıkmaya başladı. Ve bu işte kirlilik tırnak içinde ifadesini de kullanmaya başladık. Gelişmiş ülkeler aslında gelişmiş ışık kirliliği sorunuyla yüzleşmek zorundalar. Sorunun büyük çoğunluğu orada, Amerika'da, Avrupa'da. Yani az gelişmiş ülkelere de bu tabii ki yansıyor. Ama gelişmiş ülkelerin şöyle bir, bugün için konuşacaksak, şöyle bir artısı var. Çok hızlıca da sorunun tanımlamasını koyduktan sonra önlem almaya doğru hareket edebiliyorlar. Bugün Avrupa'da neredeyse hiçbir ülke kalmadı meclislerinden ışık kirliliği yasası geçirmemiş olan. Hemen hemen bütün ülkelerin ışığın doğru kullanımıyla, gece kullanımıyla ilgili olarak bir şeyi var. Yasası var. Amerika'da çok az sayıda eyalet kaldı bu konuya vurgu yapmayan. Ya o anlamda önlemler alınmaya çalışılıyor ama tabii sorunun kaynağı da aslında orası idi.
Bir de kitapta şu dikkatimi çekti, hani rakam da vermek istersek. Hı-hı. Mesela Avrupa'yı, işte Avrupa'da İsviçre'yi fiziksel merkez olarak alacak olursak, ben notumu almıştım buraya, söyleyeyim. Orada yaşayan birinin böyle parlak yıldızlarla dolu bir gökyüzüne ulaşması için 1360 kilometreden daha fazla bir yol kat etmesi gerekiyor.
Doğru.
İskoçya'ya gidecek ya Cezayir'e ya Ukrayna'ya falan.
Tabii,
yani ciddi
tabii.
Bir mesafe.
Kesinlikle. Yani şehirlerde ve Avrupa gibi bir yerde diyelim aslına bakarsanız şehirler arasındaki mesafeler artık çok, yani yok, her taraf dolmuş durumda. Böyle olunca da yani ışık bile tabii sadece bulunduğu yeri değil, atmosferde hareket edebildiği mesafenin tamamını bu anlamda kirleten bir şey. Sizin mutlak karanlık diye söyleyebileceğimiz, yani yapay aydınlatmanın etkisini hiç hissetmediğiniz yere ulaşmak, dediğiniz kilometreleri geçmeniz gerekiyor. Yani denizlerin, hatta okyanusların ortasına gitmeniz gerekiyor. Avrupa'da böyle bir yer yok. Yani şey olarak, rakamsal tanımlamaların üzerinden konuşuyoruz.
Bir de şöyle bir bilgi de var. Avrupa ve Amerika nüfusunun %99'dan fazlası ışık kirliliğinde,
evet,
yaşıyor,
evet.
Dediğiniz şey
bu
işte
Türkiye
yani.
İçin de böyle. 97,8'i Türkiye'nin nüfusunun ışık kirliliği altında yaşıyor. Yani dünya nüfusunun %83'ünden fazlası ışık kirliliği altında yaşıyor.
Bu da şöyle bir şey oluyor herhalde. Dünya nüfusunun 1/3, Avrupalıların %60'ı,
evet.
Kuzey Amerikalıların %80'i Samanyolu'nu görmüyor.
Evet. Yani Samanyolu'nu görebilmek için tabii ortamın biraz karanlık olması lazım. O yüzden şehirden uzaklaştıkça gördüğünüz yıldız sayısı artıyor. Bir noktadan sonra da işte galaksinin o kolunu görmeye başlıyorsunuz. Türkiye'de bu oran %50. Nüfusun %50'si Samanyolu'nu göremiyor.
Gene iyi bir rakam Singapur'a göre falan.
Tabii. Türkiye'nin şöyle de bir şeyi var şimdi. Bu nüfus, yani bir de tabii yüz ölçümü üzerinden de bunları telaffuz etmek iyi bir şey olabiliyor. Türkiye'de %2,2 topraklarının diyelim şeyi ışık kirliliği altında. Yani Samanyolu'nu göremediğiniz yer olarak. Ama gördüğünüz gibi nüfusun büyük çoğunluğu da orada yaşıyor. Yani kırsallarda hala Samanyolu'nu rahat rahat görebiliyorsunuz. O anlamda hani Türkiye korkunç bir ülke falan gibi bir resim çizmeyelim. Öyle bir yer değil. Yol yakınken geri dönelim istiyoruz aslında. Çabamız bu. Evet, evet.
Doğru söylüyorsunuz.
Yani karanlık gökyüzünün bir hak olduğunu, bunun sonraki nesillere bırakılmak zorunluluğunun olduğunu bir anlayalım istiyoruz.
Zaten şöyle bir alıntı yapayım kitabınızdan izin verirseniz. Doktor Fabio Falci var.
Evet.
Değil mi?
İtalya'da.
Yapay gece gök parlaklığı atlası gerçekleştiren ekipten,
evet,
birisi.
Bu rakamları zaten onların yaptığı çalışmadan alıyoruz.
Diyor ki bu durum, yani bu ışık kirliliği işte köklerimizle olan bağımızı koparttık. Edebiyat, felsefe, bilim, din hepsi de gece gökyüzünü anlamakla bağlantılı. Yeni nesil artık bu güzelliği takdir edecek durumda değil.
Evet, evet. Konuşmamızın başında söylediğimiz şey, yani insan ırkını düşündüğünüz zaman, insanı düşündüğünüz zaman kafasını gökyüzüne kaldırıp yıldızları gördükten sonra işte merakla başlayan bir serüveni var aslında. Hani korku eşlik ediyor vesaire derken hani tarihsel süreç içerisinde bugüne geliyoruz.
Değil mi?
Yani bugünkü kurgumuzun temeli bu.
Galileler işte, değil mi?
Evet, hani, hepsi.
Peki bir müzik arası verelim isterseniz.
Tabii ki.
Crazy dinleyelim.
Tamam.
Daniela Andrade'den dinleyeceğiz. Sonra devam edelim.
Tamamdır.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. Just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. Just like me.
Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Bülent Aslan'la birlikteyiz. Işık kirliliğini, ışığın kirli yüzünü konuşuyorduk. Şimdi ışık kirliliği var, evet, böyle bir gerçek. Ama ne yapacağız? Kimlere ne düşüyor?
Ya buna ben çok kısa bir cevap veriyorum. Hep bunu söylüyorum. Ne yapacağız? Rahatsız olacağız. İlk yapmamız gereken şey bu. Yani rahatsız olmadıktan sonra bunun bir sorun olduğunu anlamamış oluruz ve dolayısıyla ve bizim için bir çözüm diye bir şeyden bahsedemeyiz. Önce rahatsız olacağız ki çözüm odaklı hareket edelim. Çünkü bunun bir sorun olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Nasıl rahatsız edeceğiz?
Rahatsız olacağız, sonra edeceğiz. Yani işte bu konuşma aslında tam olarak bu. Biraz farkındalığı arttıracağız. Ciddiyet boyutunu gördükçe, yani kamusal alanda bunları yaptıkça kanun koyucular, kural yapıcılar tam tersi bundan etkilenmek zorunda kalacaklar. Ve çünkü bu öyle bir sorun ki artık bireysel çabanın dışında çözülmesi gereken bir şey. Dolayısıyla kamu politikaları olması gerekiyor. Biraz önce söyledik, Avrupa'da hiçbir ülke yok meclisinden yasa geçirmemiş olan, neredeyse. Bunlar tabii farklı şekillerde oluyor. Ülkenin kamu politikalarını nasıl idare ettiğine bağlı olarak değişiyor bu mekanizmalar. Mesela Fransa diyor ki ben önce işte bir pilot çalışma yaparım. Bu hakikaten bir sorun olduğunu görürsem de ben bunu yasalaştırırım diyor. Ve bunu yapıyor. Ya da başka ülkeler diyor ki ben kamu baskısıyla bunu yaparım. Litvanya'da olduğu gibi onlar da öyle yapıyorlar. Türkiye merkezden yönetiliyor. Bireysel olarak bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Sadece dediğimiz gibi kanun yapıcıların ikna olması gerekiyor. Ki Türkiye bu konuda aslında bahsettiğimiz Avrupa ülkelerinin hepsinin önünde hareket eden bir ülkeydi. Ancak biz bunu nihayete erdiremedik. Ta 2001 yılında kanun tasarıları, taslakları hazırlandı. Bunlar sunuldu vesaire ama bunlar çözümsüz kaldı.
Çok
şaşırdım. Hala evet, yani Türkiye'de ışık kirliliği konusu konuşulduğunda daha Avrupa bunları telaffuz etmiyordu.
Bravo.
80'lerin sonu. Yani
çok
bunların konuşulduğu zaman.
Bir de bu ışık kirliliğinin tabii etkilerinden bahsetmedik. Hani aşikar ama biyolojik saati etkiliyor. İşte ne bileyim, hayvanların hayatı karanlığa bağlı aslında. Gece ortaya çıkıyorlar.
Evet.
İşte beslenmeleri, üremeleri vesaire, bunları çok etkiliyor. Davranışlarını da, göçü vesaire.
Doğru.
Ve 2003 yılında da canlılara ve biyolojik süreçlere karanlığın etkisini araştırdık. Skotobiyoloji. Skotos zaten karanlık demek. Böyle bir bilim çıkmış artık.
Evet. Canlı yaşam üzerinde karanlığın ve ışığın etkisi diyerekten bir branş var artık.
Değil mi?
Evet.
İşte o rahatsız etmeyi de mesela rahatsız olmak ve rahatsız etmek de önemli. Ona devam edeceğiz. Bir de Türkiye'de başka ne yapılabilir?
Ya önce şunu söyleyeyim izin verirseniz. Yani bu sorun aslında insanın biraz kibirli yapısından kaynaklanıyor. Bütün sorunları ve biz insan odaklı bir hayat yaşamaya çalıştığımız için yaşıyoruz ve doğanın bundan nasıl etkilendiğini hep ıskalıyoruz. Azıcık kendimizin dışına da çıkıp bir şeylere baktığımız zaman, hani bizim üzerimizdeki etkisini zaten hani konuşuyoruz, işte meme kanseri, prostat kanseri vesaire gibi etkileri var bunların maruz kalındığı zaman. İşte Dünya Sağlık Örgütü bunu yani vardiyalı çalışmayı mesela kanserojen olarak listelemiş durumda. Çünkü vücut o uyumunu sağlayamıyor, uyumu bozuluyor, evrimsel süreç içerisindeki uyumu bozuluyor. Bunlar hani bilinen şeyler ama doğadaki etkilerinde biraz saygıyla bakarsak aslında hakikaten önlem alınması gereken büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekiyor, kabul etmemiz gerekiyor.
Sohbet de güzeldi. Kitap da çok güzel.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkürler geldiğiniz için. Belki hani yetmemiş olabilir vaktimiz. Kitabı da başta dediğimiz gibi siteden Işık Kirliliği Ork.
Evet, yani İngilizce karakterler diye düşünelim. Ş harfi vesaire yok. Işıkkirliliği.org sitesinden talep bulunabilir kişiler. Bir adrese bakıyor sadece bize yazılan mesajla. Elimizdeki kitaplar bitene kadar bu şekilde devam edeceğiz.
Çok teşekkürler.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Kumandada da Barış'a teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.